bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Dar Zamanlar 3. Hayır. Adalet Ağaoğlu. Yapı Kredi Yayınları. İkinci Baskı İstanbul. Ekim 1996. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Hayır'la birlikte Adalet Ağaoğlu, içinde yaşadığımız dar zamanlara uçsuz bucaksız bir genişlik vermeyi başarmıştır. Bir düğün gecesinin bittiği yerden başlayarak, Türkiye'nin son dönemini sarsan bütün sahneleri içeren bu romanda, yazar yüksek debili bir ırmağı deltaya getiriyor. Sabah. İçinde çok hoş duygularla uyanıyor. Son günler uyuyamadığı uykuların hepsini birden uyumuş. Beyni aydınlık, düşünceleri açık seçik. Kolay sanmıştım ilk düşündüğümde. Zayıf kadınlar yapmıştı bu işi. Alçak gönüllülük istiyor. Kendini beğenmişlik değil. Cesar Peys, 1950. Zayıf kadınlar ha? Stefan'a ne buyrulur? Genç, güçlü kuvvetli Mayakovski'ye ne buyrulur? Ya Krilova? Peki kendinize ne buyrulur? Sorun zayıflık olsa baş kaldırı. Baş kaldırı. Parçalanmış değerler karşısında hayatla uyum sağlamak ikiyüzlülüktür. Nükleer çağın değerleri. Doğal ölüm denen şey. Gittikçe sayısından eksiltmektedir. Bu noktada bütün seçilmiş ölümler cinsiyetsizce ele alınmalıdır. Değer ölçülerini yitirmiş bir zamanda onların karşısına kaçış, direniş, güç, güçsüzlük gibi ölçüler konulmamalıdır. Beyni aydınlık, düşünceleri açık seçik. Eh, evet, boynu yine biraz tutulmuş, kolları da uyuşmuş. Fakat işte bu kadar. Oda loş ve herhalde soğuk. Burnunda, yanaklarında nemli bir serinlik var. Çünkü aylardan aralık. Çok belli bir nedenle de ayın gününü çıkarmak hiç güç değil. Bugün, o gün işte. Resmi kağıttaki yazıya, ekindeki çağrı kartına göre aralığın 22'si. Kuşkusuz ayın bir de yılı var. Ama 365 günde bir gün için o kadar da önemli değil. Zaten zaman öyle hızlı akıyor ki bugünden yarın oluyor. Üstelik yıl dediğin sadece bir özettir. Savaşlar daha yaygınlaşmıştır. Telefonlar ekranlıdır. Yiyecekler daha tehlikelidir. Domateslerin büsbütün tadı tuzu kaçmıştır. Hayatlar daha sıkı bir denetim altındadır. İntel satlar yukarıda dört dönmektedir. Yine de günübirlik yeni tatlar, tuzlarla yeni özgürlükler aranmaktadır. Kim bilir, insanlar kendileri için bile daha az düş kurmaktadır. Yetiniş yaygınlaşmaktadır. İşkillenecek ne var ki? Beyni aydınlık işte, düşünceleri açık seçik. Gözlerini yeniden yumuyor. Yatağında küçük bir kızın yarasız, beresiz, serin gülümseyişiyle gülümsüyor. Sırtını cama dönüyor. Dönmesiyle sol bacağında hafif bir kasılma duyuyor. O gün bugündür, biraz ayakta kaldığım zamanlarda sol ayak bileğim şişer. Ama bu kasılma ilk. Yenins. Hep 20 yaşında. Yine hiç bozulmamış duru bakışları onun. Yine tutku, yine inanç, düş. Yenins hiç şaşırmaz ki. Yine şaşırmıyor. Bu kasılmayı, o hafif aksak yürüyüşü doğal sayıyor. Bunun böyle olması gerekiyordu, böyle oldu, bu da öyle olacak. Belli bir gün, belli bir saat, belli bir an, bir deniz kıyısı, denizde bir sandal ve çağrışı sandalın. Aysel. Aysel kıyıda sandala hayli kuşkulu bakıyor. Yeniniz benim 10 yaş, 20 yaş, 100 yaş daha yaşlı olacağımı, bacak kasılması bir yana artık bastonsuz yürüyemeyeceğimi de biliyor muydu? Bastonumla uzaklara gidemezdim. Ancak onur plaketine. Ancak o kadar. Taksiden indi. İnerken bastonu arabanın kapı eşiğine takıldı. usulca sendeledi. Özerk Milli Kültür Kurumu tören salonunun kapısında bekleşenlerden biri koşup onu tuttu. Koluna girdiler. Biraz da karga tulumba edip salona götürdüler. İçeride bekleşenler, kürsüde çiçekler, mikrofonlar. Elini ilk sıkan Kültür Kurumu Bilim Hizmet Dalı Değerlendirme Seçici Kurul Başkanı Profesör Doktor İhsan Türközü oldu. Onu öteki üyeler izledi. Bu arada bol fonda tenli yanakların iki sıcak öpücük kondurunsa eski öğrencilerinden doçent Üner. Sırada eski asistanı Alev, yanında yakın dostluğun hiç esirgememiş bulunan yazar. Alev'in her zamanki ağlamaklı yüzü bu törene sevinip sevinmediğini ne kadar ele vermiyorsa, yazar dostun her zamanki çekinikliği, içine kapanıklılığı da gün adına fazla bir şey söylememekti. Neyse ki, ötekiler, gazeteciler, foto muhabirleri, hatta bir TV ekibi, başka çağrılılar, havada hoş bir önemlilik kokusu estirerek törenin başlamasını beklemekteler. Saçın güzel olmuş dedi fısıltıyla yazar dostu. Yakışmış. Boyattın bugün dedi Aysel de kikir diyerek sevinçle. Çok iyi görünüyorsunuz dedi doçent Üner, yüreklendirici. Çok süslendim ama daha kapıda her şey boşa gidecekti çocuklar. Bastonum takıldı. Neredeyse çamurların içine kapaklanıyordum. Alev dehşete kapılmış. Ay Allah korusun. Aysel hem öğretmen hem delişmen. Haydi canım iş ona kalsaydı. Konuşmaya tanık olanlar ortada pek hoş bir şaka varmış gibi güldüler. Bir ses ne kadar sevimli. Bir fotoğraf törenin neşeli başlangıcından bir an. Yazar dostu yere bakmış, Ümer'in kafalar arasında sadece sakalı çıkmış, kıvırcık tel yumağı gibi. Kendisinin ise eski siyah deri çantası plastikmiş gibi görünüyor. Neden öyle görünüyor hayret. Bugün de o çantayı mı alacak? Ne yapacak? Çantadan hoşnut değil, yine de gözlerini açmıyor. Kürsüye çağrılınca orada herhalde birkaç söz söylemek gerekecek. Çantayı daha bilmiyorsun, daha fotoğrafa girmedi. Beynini topla, unut çantayı. Önceden hazırsın zaten. Beynini topla. Konuşmanı hiç şaşırmaksızın, tek sözcüğü unutmaksızın yap. Kürsüdesin, sana söz verildi. Başla. Özerk Milli Kültür Kurumu Bilim Hizmet Dalı Değerlendirme Kurulu'nun değerli başkanı, değerli üyeleri, burada beni yalnız bırakmayan pek sevgili ve pek saygıdeğer meslektaşlarım, bilim dünyamızın sayın üyeleri, sosyal bilimlerin sanatla, edebiyatla yakın ilişkisini her zaman önemsemiş, pek sevdiğim yazar, sanatçı dostlarım, öğrencilerim, basın ve yayın kurumlarımızın pek sevgili üyeleri. Bir zamanlar biraz daha değişik koşullar altında sökülmüş bulunan madalyalarımın şimdi yanına çok parlak bir yenisi de eklenmiş olarak yerine takılmasından duyduğum büyük üzüntü, hatta öfke ve başkaldırı dile getirebilmek için pek çok söz aradım. Şu andaki düşüncelerimi açıklama konusunda hiçbirini de yeterli bulamıyorum. Ölüm sessizliği. Yarın politikanın fırtına makineleri yeniden tozu dumana kattığında madalyalarımızla birlikte yine yerlere çalınmayacağımızı kim söyleyebilir? Kalk yat, kalk yat. İrfan ordumuzun tarihi, talime çıkarılmış Erat'ın yazılamamış tarihine benzetilmiştir. Gülüşmeler, alkışlar. Kışlaya girmeyenlerse zaten asker kaçağı, vatanın hainleri. Neyse ki. Yat kalkla soluğu kesilmeyenler de hep onlar. Hep onlar. Alkışlar. Bu ülke düşünce insanlarımızı yerden yere çaldı. Onları vurdu. Vuramadıklarını yaraladı. Bilim yuvalarının dışına kovdu. Yetmedi. Vatan sınırlarının dışına kovdu. Ve eğer arada sırada da onlar için birazcık iyi bir şey yapmak zorunda kaldıysa bunda da hep geç kaldı. Onların ya bunayacak kadar yaşlanmalarını ya ölümlerini bekledi. Yaşlılar madalyaların ağırlığını nasıl taşısın? Ölüler güneşi ne yapsın? Alkışlar. Ya bu arada Nuh'un gemisinde bir yer kapma telaşıyla hem cinslerini, türdaşlarını sille tokat suda boğmaya kalkanlar? Onlar da kendi türlerini tükettiklerini, artık bugün kamu iletişim araçlarının bu kadar yaygın olduğu bir zamanda da görmedilerse hiçbir zaman göremeyeceklerdir. Mırıltılar. Tam burada seçici kurul üyelerine, özellikle de kurul başkanına döneceksin ve ''Beyler, ayıptır. Ülkemizin bir bilim insanına o kimse yurt dışında bir özendirme ödülü, minik bir rozet kazandı diye tören kurmak, şimdiye dek saydığım ayıpların içinde en büyüğü. Burada Onur'dan söz ediliyor. Verilecek plakete Onur plaketi deniliyor. Bizleri neden ödünç terazilerle tartıyorsunuz? Şuram o röze takılmadan önce nerelerdeydiniz? Cevat Fehmi Başkut, Harput'ta bir Amerikalı. En iyisi bunu atla, söyleme. Bizlerin keşfedilmemizi bile başkalarına bıraka bıraka, keşiften yoksun bir toplum olduk. Sürekli alkışlar. Aysel başını çevirdi. Alkışlara öncülük edenin seçici kurul başkanı Profesör Doktor İhsan Türköz olduğunu gördü. Zaten başkan az sonra da mikrofonu eline alıp en bilge, en olgun, en dost sesini kullanarak Profesör Aysel Dereli'mizin aklı fikri her zamanki gibi pırıl pırıl, kendisi her zamanki gibi genç ve coşkulu, onunla onur duyuyoruz. Kendisinden bu güzel vatan için daha pek çok değerli çalışmalar bekliyoruz ve bu plaketi ona bu dilekle sunuyorum, dedi. Gazeteciler, yeni bir inceleme yapıyor musunuz Sayın Profesör Dereli? Profesör Aysel Dereli, evet efendim, şimdi ben Aydın intiharları ve Geleceğin Başkaldırısı diye bir araştırma yapmaktayım. Patlayan flaşlar. Bir gazeteci, konuyu biraz açar mısınız? Bu araştırmayı neden, hangi amaçla yapıyorsunuz? Profesör Aysel Dereli, şimdi efendim, ekonomik güçsüzlüğün baskısı altında ezilerek canına kıyanlar ayrı bir konu. Bu konuyu ekonomistlere, psikiyatrlara ve politikacılara bırakacak olursak, ben tarihteki bütün aydın intiharlarını, hatta aydın olsun olmasın, düşünsel bir eylemi bulunsun bulunmasın, intihar etmiş bütün roman kahramanlarını ele alıyorum. Çünkü nihayet onlar da roman yazarının düşünsel eyleminin birer sonucudurlar. Kısacası Kleist, Zweig, Wolf, Yasenin, Mayakovski, Van Cook, Beşir Fuat, Cem Sar ve daha birçoklarıyla birlikte Krylov'u, sonra tabi Stavrogin'i, Anna Karenina'yı, işte ne bileyim Emma Bovary'i, bizim Bihter'imizi, daha ayrı bir konumda olmak üzere Turgut Özbeğen'imizi. Bir başka gazeteci, bilgisini göstermek üzere hemen atılır. Fakat Turgut Özbeğen kendisini öldürmemiştir ki. İntihar edip etmediği belli değil, çekip gitmiş. Profesör Aysel Dereli, delikanlıya alaycı bir bakış savurduktan sonra sürdürür. Özbeğenimizi, bir anlamda Mersoltu'yu, Zeberceti. Bir ses, yanındakine, bunlar kim yahu? Profesör Dereli, sonra, şimdi aklıma geldiği kadarıyla bir anlamda da hem Antony'yi, hem de Edward Bond'u, Early Morning oyunundaki çağdaş kahramanı göz önünde tutarak, bütün bu kişilerin değişik zamanlarda, farklı koşullar altında, çeşitli düşüncelerle, çeşitli biçimlerdeki intiharlarını araştırıyorum. Bunlardan hemen hiçbirinin kendilerini öldürmeleri anlık edimler değildir. Bazılarınınki öyle görünse bile. Araştırmamın amacı, hangi koşullar, hangi düşünce gelişimleri, hangi iticiler altında gerçek anlamda sonsuz özgürlük neden seçilmiş, gelecekte böyle bir seçimin koşulları ve anlamı ne olacak bunu bulgulamaktır. Öyle ya, acaba gelecekte, yani insanın kendi varlığı üstünde bilinci daha yükseldikçe, bugün güncel özgürlükler adına bildirim imzalayanlar kadar da intihar edenler olacak mı? Gülüşmeler. Bunu araştırmaktayım. Bana öyle görünüyor ki, insanda bilinçlilik durumu geliştikçe varoluşu sorgulama, kimliklere saldırıya karşı baş kaldırma ve sonsuz özgürlüğü seçme oranı da yükselecektir. Velev ki, bir gazeteci keser. Ama bu çok ürkütücü bir gelişme olur. Profesör Dereli, ona sevecen bir tebessüm gönderir, hatta hafifçe göz kırpar. Velev ki dünya, herkesin kendi adına karar verebildiği bir dünya olsun. Velev ki, hür varlığın unutturuluşu son bulsun. Teknolojik çağın, her türlü varoluş anlamını ortadan kaldıran yönelimi durdurulsun. Aynı gazeteci, çok tehlikeli. Profesör Dereli acı acı gülümser. Yazık ki öyle. Zaten incelemeyi yapmamın amacı da bu tehlikeli gelişmeyi önleme çabalarına karınca kararınca bir katkıda bulunmaktır. Birkaç kişi bir ağızdan, bu tehlike önlenebilir mi? Ne yapmalı? Profesör Dereli, ah özür dilerim. Protezimin vidası çıktı, dişim sallanıyor. Fazla konuşamayacağım. Gülüşmeler, ne şakacı, ne sevimli mırıltıları. Başkan yardımcısı, fırsatı kaçmaksızın, sizi artık şöyle alalım. Daha fazla yormayalım aziz Profesör Dereli. Bir şey için, bir meyve suyu, Pepsi. Profesör Dereli, sert bir martini olsun. Başkan yardımcısı kıskançlığını örtbas etmeye çalışarak. Oo, maşallahınız var. 2000 yılına dindik, ayakta girmektesiniz. Başarılarınız büyük, sağlığınız yerinde. Konuşman çok iyiydi. Güçlü bir belge, kutlarım seni. Kulağına fısıldar. Dokundurmalarını anlamadılar. O zaman neye yaradı sanki? Ama anlayan anladı. Dinle. Lütfen başkasına söz verme. Kokteylden çabuk kurtulmaya bak. Elbette. Üstüne baskı kurmak istemem. Seni nefis bir balık lokantasına götürecektim de. Eğer... Dünya nimetleri. Profesör Aysel Dereli dalgınlaşır, gözleri biraz sulanarak. Yazık. Yenisi beklettim, boşu boşuna. Yazar dost alınmıştır. Yenins de kim? Aysel dostuna yanıt vermez, sessiz kalır. Umudu varsa anlayışı da vardır. Sonra endişeli. Protezimin vidası daha kürsüdeyken gevşedi. Belli oldu mu? Yazar dost, konuşmana hoş. Değişik bir aksan kattı sadece. Aysel daha endişeli. Keşke herkes senin baktığın gözle baksa. Senin dinlediğin kulakla dinlese. Azı dişlerinin yerine konmuş ikişerden dört takma dişi diliyle yokluyor. Sallanma falan yok. Üstelik öteki dişlerim de henüz sağlam. Bacağımdaki kasılma da yok artık. Çabuk döndüm. Herhalde ondan oldu. Baston da nereden çıktı? Daha dur bakalım. Şimdi göz kapaklarını bile isteye aralıyor. Yorganı üstünden atıyor. Ağır ağır kalkıp yatağın içine oturuyor. Ellerini üst üste yumruk yapıp açıyor. Yumruk yapıp açıyor. Uyuşan parmaklarını, kollarının kaslarını gevşetiyor. Sonra da ayağa kalkıp boynunu 10 kez soldan sağa, 10 kez sağdan sola döndürüyor, öne indiriyor, arkaya yatırıyor ve kireçlenmeye başlayan omurlarının çıtırtılarla açıldığını hemen hemen işitebiliyor. Evet, işte. Şimdi beyni daha da aydınlık. Yeni bir gün başladı, yepyeni. Üstüne toz konmamış bir gün başlangıcı. Günün başlangıcı, bir romanın ilk satırları, ilk sayfaları gibidir. Adım adım ilerlenir, iyi ya da kötü, yavaş ya da hızlı. Mutlak bir şeyler olacaktır. Önce hava. Acaba nasıl? Yatak odasının perdesini aralıyor, gözünü betonlar, bacalar arasındaki boşluklara ayarlayıp gökyüzünü aranıyor. Sadece havanın durumu bile önümüzdeki zamanın belirleyicisi olabilir. Giyim kuşamlarımızdan gidilecek yerlere ulaşma saatlerimize dek pek çok şeyimizi etkileyebilir. Günün başlangıcı istektir, umuttur. Bir savaş çağrısıdır, bir savaşa katılımdır. Vazgeçiştir, iyimserliktir, kötümserliktir, tuzaktır. Açık bir kapı, karanlık bir dehlizdir. Az buçuk bir belirlilikle en uç belirsizliktir. Belirsizliğin kendisi başlı başına bütün düşlere açık, upuzun bir serüvendir. Her yeni günü ötekinin aynı olmaya yazgılı, ileri yaştakilerde, özellikle onlar, bugünün başka bir gün olacağını düşleyebilirler. Gecelerin uykuları değil, asıl sabahların uyanıklığı onlar için düşlerin en bereketli hazinesidir. Düşünceler beyninden hızla akıp gidiyor. Gözlerinin önünde ışıklı, solgun, renkli renksiz, sesli sessiz kareler, dikdörtgenler, üçgenler, daireler, uzunlu kısalı çizgiler uçuşuyor. Bakarsın çok özlenmiş biri az sonra nihayet çıka gelir. Telefon nihayet herkes için iyi olacak bir haberi taşıyarak çalabilir. Bir ses nihayet sürdürecek miyiz böyle diye sorabilir. Böyle. Ya da diyebilir ki işte artık kendimle yüz yüzeyim. Rahat değil ama bunda insanı bağımsız kılan bir yan var. Yeryüzünün tek benzersiz şiiri. Günün başlangıcı, yeni tasarılar, alınan kararlar, beklentiler, aldanışlar, engelleri hiçe sayışlar, yiğitleniş, kovalanan geçmiş, atlatılacak bugün, aranan gelecek, içte direnişler. Yapılan ilk iş ise pencere önüne gitmek, perdeyi sıyırıp gökyüzüne bakmak, dış dünyanın en genel durumunu anlamak üzere havayı şöyle bir koklamaktır. Ayrıca ayak bileğim de şiş değil henüz ve henüz çağın orta yaş diye adlandırdığı bir yaştayım. Kendisini bir törene, tören değilse yeninse eli bastonlu sürüklenmiş olduğunu sanması da çok saçma. Olağanüstü bir dirilikle bembeyaz yün çoraplarını ayağına, Saks mavisi yeni sabahlığını sırtına geçiriyor. Az önce yarı bilinçle araladığı perdeyi bütünüyle açıyor, camdan dışarısını belli bir gerçeklikle görüyor. Gökyüzü fil dişi bir aydınlıkta. Sis mi? Üst üste yığmış alçaklı yüksekli çatıların bacalarından tütüp, esintisiz bir sabahta havaya asılıp kalan kömür dumanı mı? Herhalde ikisi de. Ancak yağış olmadığı, henüz olmadığı kesin. Her şeyin üstüne yoğun bir kömür kokusu örtmüş olmasa, sisin ve isin altında yağmurun mu, karın mı, yoksa açık güneşli bir günün mü yattığını kestirebilirdi. Neyse ne, günün başlangıcı bir hiçe sayıştır dememiş miydi? İster yağmur olsun, ister kar. Günün gündemi hemen yazılacaktır, o da çabucak yazıp bitiriyor. Her sabah yapılanlar, odun sobası yakılacak. Apartman kat sahipleri kalorifer kömür giderini paylaşmada hem anlaşamıyor hem de ödeyemiyorlar. Elektrikli kahve kabı prize takılacak. Dua. İnşallah elektrik kesilmez. Oda ısına, kahve kaynaya dursun. Diplerdeki protezi çıkarıp ova ova yıkamak dahil dişler iyice fırçalanacak. Neyse, vidalar sağlam, yerli yerinde duruyor. Duşta uzunca kalınacak. Su kesilebilir, elini çabuk tut. Saçlar da yıkanacak. Bunu her gün yapılmayanlar listesinde göstermek gerekti. Başta havlu, sırtta bornoz, sobanın yanındaki yayı göçmüş topal koltuğa oturulup, benim sol bacak onunkinden sağlam, sol ayak bileği kafur kokan ilaç kremiyle usul usul ovulacak. Günün ilk kahvesi içilecek. Saksı bitkilerine su verilecek. Çöp torbası kapının önüne konulacak. Hepsi de kırıktan sonra uygun kaynamamış sol ayak bileği kemiğinden ötürü hafif aksayan bir yürüyüşle. Bunu unutma, temrini yapılacak. Temrin pek güzel işe yarıyor. Aksayışı insan içinde belli etmiyorum. Hiçbir şey. Parantez içi cümlelere son verilecek. İçten geçenlerin içte kalmasına elden gelen özen yine gösterilecek. Sonra da hem sıcak tutacak, hem de bir Cumhuriyet Türkiye'si profesörüne uygun düşecek biçimde değerli toplu bir şeyler seçilip giyilecek. Yine döpiyiz. Etek ceket ciddiyetine her zamanki gibi bazı küçük baş kaldırılar olacak. Üniformanın asaleti, olanaklar oranında çoraplar, papuçlar, eşarplarla bozulacak. Kulaklara baş kaldırının asıl kanıtı, amorf mercan küpeler takılacak. Yenins, bugün mercan küpelerinizi neden takmadınız? Aysel, utangaç, bilmem ki, nasılsa unutmuşum. Yenins, sizseniz mutlak mercan küpeleriniz olmalı. Aysel, hoşnut, peki. Küpelerini takıyor, hem de daha kahvesini bile içmeden. Güneşli kahve terasındaki masalar masif ağaçtandı. Merengli elma payının üstüne bir arı konmuş, bir arı merengin şekerine nasıl tutunup kalırsa. Henüz duşa girmediğini düşünüp küpelerini geri çıkarıyor. Ayna ne kadar da tozlanmış, bugün toz alınmayacak. Toz alma haftada bir yapılanlar gündeminde yazılıdır. Saçlar. Yine ne çok dökülüyor. Cumhuriyet'in bir başka dişi, profesörünün Asur kadın mektuplarını tabletlerinden okuduğu çok ilginç konferansında, genç bir tarihçi de cebinden kendi tabletini çıkarıp okumuştu. Aysel Hanım, siz hiç tutucu bilmeyiz ama galiba tutucu bir yanınız var. Neymiş efendim? Bildim bileli saç biçiminiz aynı. Hep bu boy, hep bu renk, hep bu biçim. Yanılıyorsunuz, bazen ortadan bazen de yandan ayırıyorum. Konferanstan sonra çözülen mektuplar üstüne böyle derin, önemli tartışmaları olmuştu.